Sayfa 348. Mücahit eğitiminden sonra Türkiye'de gençlik örgütleyen İRİ. Terörle Mücadele Kanunu'nun 8. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin feshedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Harold Hongyu Koh, ABD Dışişleri İnsan Hakları Uluslararası Din Hürriyeti İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı. Dipnot, ABD İnsan Hakları, Demokrasi ve Uluslararası Dini Hürriyet Bürolarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Clinton Dönemi. Zamanın NED Başkanı Carl Gershman tarafından ABD Başkanı'na sunulan 1992 yılı çalışma raporunun giriş bölümünde ek olarak kongrenin önerileri üzerine Endowment yani NED, 4 kurumu Almanya'daki 4 parti vakfını Stiftungen, Britanya'daki WEF, Westminster Foundation for Democracy ile Kanada'daki İnsan Hakları ve Demokratik Gelişme Uluslararası Merkezi'ni yan yana getirip bir demokrasi toplantısı düzenleyecekti diye yazmış. Dipnot, 4 kurum, 2 partimiz, demokratik ve cumhuriyetçi, sendikal hareketimiz ve iş adamı çevremiz. Carl Gershman, Net Annual Report, 1992 sayfa 13. Institute ya da Stiftung ya da Foundation olarak oluşturulan örgütlerin aslında birer parti örgütü olduğunu bu sözlerle açıklıyor Gershman. Oysa operasyon yapılan ülkelerde kendilerine NGO ya da Türkiye'deki gibi sivil toplum örgütü diyen dernekler iç siyasal yaşamda kendi siyasal partilerinden, millet meclislerinden bağımsız olmalarını en temel özellik olarak özenle vurgulamaktadır. Oysa işbirliği yapmaktan çekinmedikleri yabancı örgütler kendi ülkelerinin siyasal parti organlarından başka bir şey değildirler. Bu durum son derece olağan karşılanmalı. Demokrasi, serbest pazar, din ve ifade hürriyeti diye kurulacak ağın amacı siyasetten başka bir şey olamazdı. Kendilerine sivil derken kendi devletlerinden bağımsız olduklarını ileri süren, dahası o devlete karşı oluşturulmuş sert muhalefetlerini olmazsa olmaz bir ilke edinen örgütler biliyorlar ki, ABD ve Batı Avrupa örgütleri dış siyasette kendi devletlerinin yılmaz savunucusudurlar. Dışarıya yöneldiklerinde kendi iç siyasal görüş ayrılıklarını unutup eş güdümlü bir etkinlik ağı kurmakta, kendi devlet politikalarının önemli destekçisi olmakta, demokrasiyi geliştirme adına parasal destek verdikleri araştırma raporlarıyla kendi şirketlerine veri tabanı oluşturmaktadırlar. Demokrasi adına kurulduğu ileri sürülen bu örümcek ağındaki etkinlikler aslında geçmişin deneylerine dayanmaktadır. Bu deney istikrarsızlaştırma, çatıştırma, terörize etme, bölme, yönlendirme amacıyla her olanağı kullanma ve ama iplerin ucunu kesinlikle elde tutma ilkesine yaslanmaktadır. Bu tür çetrefilli etkinlikler becerikli ustalar ister. Sovyetlerin yıkılışından sonra dünya güvenliğini temel tehdit olarak terörist örgütlere, bu örgütleri destekleyen devletlere indirgeyen ABD ve Batı Avrupa terörist tanımını kendine göre yapmaktadır. Aslına bakılırsa onların teröristi kendi çıkarlarına yönelen bir tehdittir. Kimi zaman enerji kaynaklarına sahip çıkmaya çabalayan bir hükümet, kimi zaman varlığını sürdürmek için savaşan bir ulus, kimi zaman bir bağımsızlık düşüncesi yayma eğilimindeki bir siyasal hareket, kimi zaman dinsel kuralları kendine yönetim ilkesi edinmiş bir örgüt ya da aynı yollarda yürümekte direten devlet yönetimleridir. Radikal deyip geçtikleri örgütler ve yönetimler onların çıkarlarına hizmet ediyorlarsa ulusal ama zararsız hareketlerdir. Onların çıkarlarına bir ölçüde engel oluyorlarsa terörist örgüt ya da terörü destekleyen devlet olmaları kaçınılmazdır. Üçüncü ülkelerde sivil olmaktan gurur duyanları yönlendirenlerin geçmişini geleceğe bağlayan çizgilerini ve deneyimleri görmeden kendi ulusunu aşağılamayı, kendi ulusal ahlakını küçümsemeyi iş edinenlerin peşine takılmak toplumu götürse götürse köleliğe götürür. Bunu görebilmek yakın geçmişin henüz silinmemiş izlerine bakmayı gerektiriyor. Afganistan yok, Taliban var. Afganistan yok, Taliban var. Afganistan yok, Taliban var. Bizi geri yollamayın, bizi öldürürler. İstanbul'da 2000 yılının kavurucu bir Temmuz günü yaşanmaktadır. Yanan asfaltta yavaş yavaş ilerleyen otobüsün kırık camında yarı belinden yukarısı dışarıda, iki elini göğe doğru uzatmış olan kadın çığlıklar atıyordu. Bir grup sığınacak ülke arayan Afganlıyı taşıyan otobüs İstanbul dışına Tem otoyoluna çıkartılmıştı. Kadının acı çığlığını İstanbul duymuyordu. Bir rastlantıyla olsa gerek otobüsün otoyoldaki görüntüsü ve Afganlı kadının çığlığı kısa bir süre de olsa televizyondan yankılandı. Medyatik kirlenmenin koyuluğuna karşın onurlu görevler yapmaktan kaçınmayan gerçek gazetecilerden, kameramanlardan başkasının canlı olarak göremediği kadının çığlığı bir iki gün geçmeden unutuldu gitti. Türkiye'nin sivil örgütleri bu çığlığı duymazdan geldi. 20 yıldır süren savaştan ve Taliban zulmünden kaçarken yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere götürülen acılı annenin bu acı çığlığı asfaltın sıcak karasında eriyip gitti. İnsan hakları savunucuları, mazlum hakçılar, özgürlükçüler, dayanışmacılar, din hürriyetçileri, milliyetçiler, mukaddesatçılar, demokrasi projesi sevdalıları kulaklarını tıkadılar bu çığlığa. Bu duyarsızlığın anlamı yalındır. Dini siyasete alet ettiniz mi hangi sonuca varırsanız, insan haklarını da iktidar hırslarına ve yeni kolonicilerin ideolojisine alet ederseniz aynı sonuca varırsınız. İşinize geldiğinde dindar ve insan, işinize gelmediğinde sağır kesilirsiniz. Bu tutuma bir de dünya egemenliği peşinde koşan devlet yönetimlerine yaltaklanmayı, özgürlüklerin milli düşlerin bir güvencesi olarak görmeyi eklerseniz sağırlık da yetmez. Bakar kör olursunuz. Afganlı annenin çığlığı, çoluk çocuğuna bir güvenli ortam arayan her annenin yüreğinden yükselebilecek isyanın sesidir. Bu sızının en somut örneklerini bir zamanlar mazlum milletler için ışık ve umut kaynağı olabilmiş, Ankara'nın Çankaya'sında yerleşik Birleşmiş Milletler Mülteci Bürosu'nun önünde, kışın ayazında kaldırımlara battaniye eskilerinin altına sığınmış ana babaların yüzlerinde, üşüdükçe annelerine iyice sokulan çocukların büyük kara göz bebeklerinde, soğuktan çatlamış küçücük ellerinde görebilirsiniz. Çankaya'dan aşağılara inince tan yeri ağarmadan Ankara'nın elçilik kapılarına yığılan, Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş, Almanlardan, İngilizlerden giriş izni alabilmek için bin bir endişeyle bekleyen yurttaşlarımızın arasında dolaşan bir başka sessiz çığlığı duyabilirsiniz. Elbette yüreğiniz insan yüreği ise. Ama ne olursa olsun onların bu ürkek ve sessiz bekleyişlerinden ortaya dökülen hüzünleri, vatansız kalmanın onulmaz acısını yansıtan Afgan annenin çığlığının yanında çok daha sessizdir. Çünkü bu yurttaşlarımızın başları sıkıştığında dönebilecekleri bir yurtlarının bulunmasının verdiği bir güven vardır. Terörist listesine girmek bir anlık iş. Annelerin çığlıklarına sivil toplum örgütü denilen Amerikan türetmesi NGO'lar aldırış etmiyorlarsa, ABD yöneticilerinin aldırış etmeleri hiç beklenemezdi. ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl bir terörist örgütler listesi açıklar, tıpkı din hürriyeti raporu açıkladığı gibi. Bu raporda terörü destekleyen devletler listesi yer alır. Size göre terörist olan örgüt ABD'ye göre terörist olmayabilir. Size göre isyancı gerilla örgütü ABD'ye göre yurtseverdir. Size göre dikta rejimi olan ABD'ye göre demokrasinin bekçisi olabilir. ABD terör raporunda Afganistan terörü destekleyen devletler arasında yer almamaktaydı. Bu konuda ABD'nin açıklaması oldukça açıktır. Taliban yönetimi tanınmamaktadır. Ancak aynı ABD yönetimi Taliban ile görüşmeleri sürdürmekte ve iyileşmeler olacağını umut ettiğini açıklamaktaydı. Bunun anlamı Afganistan Taliban'ına karşı bir yaptırım uygulanmayacak demekti. ABD din hürriyeti raporlarına dayanarak birçok ülkeyi sıkıştırıyor ama Taliban'a gelince sesi kesiliyordu. ABD yöneticileri bu kaypak davranışı açıklarken bin bir dereden su getiriyorlardı. Bu tutumun nedenini uzunca süredir moda olan sözde akademik think tank raporlarında aramanın bir anlamı yoktu. Çünkü olay oldukça yalındı. Afgan mücahitlerine ABD, İran yönetimlerinin ve İslamiyetçiliği ana politika yapan Pakistan yöneticileriyle birlikte yıllarca kendilerine Taliban adı verilen genç Afganlıları Pakistan-Afganistan sınırlarında kurulmuş olan ve medrese adı verilen kamplarda dinsel ve askersel eğitimden geçirip silahlandırdılar. Bu düzenlere şu ya da bu bölgesel ve küresel çıkarlar uğruna doğrudan ya da dolaylı destek veren diğer devlet yönetimlerinin payları da az değildi. Afganistan devlet yönetimine ve daha sonraları onları desteklemek üzere 1978 sonunda Afganistan'a yerleşen Sovyet ordusuna karşı savaşan mücahitlere yardım için oluşturulan kanalı SİHA direktörü William Casey kurdu. Bu lojistik kanal Pakistan, Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'dan geçiyordu. İlk para desteği ABD ve Suudi Arabistan'dan sağlanırken ilk parti silahlar da Mısır ve Çin'den geldi. Dipnot, John Prados, President's Secret Wars, Elephant Paperbacks, Ivan R.D., Revised Edition, Chicago, 1996 sayfa 360. Sığınma kampları ve eğitim üsleri için yer veren Pakistan kendi topraklarının müdahale üssü olarak kullanılmasına izin verdi. Eğitim, istihbarat ve propaganda işleri de Amerikan örgütlerine bırakıldı. Reagan demokrasisi ya da ABD özgürlüğü adına savaş olur da işin içine dirty work ve ideolojiler üstü çıkar ilişkileri girmez mi? Kısaca anımsayalım. Suud ve ABD doları ile Kaleşnikov ve Stinger. Afgan muhalif güçlerine verilen silahların parasını 50-50 yani yarı yarıya paylaşımla Suudi Arabistan Devleti ve ABD tarafından karşılanırken ilk parti Sovyet yapımı uçak savarlar SA-7, Mısır'dan ve AK-47 tüfekleri Çin'den satın alındı. Dipnot, SAM, Surface to Air Missiles, karadan havaya füzeler. SAM füzelerinin içlerinde yönlendiriciler bulunmaktadır. Bir kez ateşlendiler mi radar ya da ısıya yönlendiricilerle hedefi vururlar. SAM'lar Sovyet helikopterlerine karşı kullanılmıştır. Dr. Frank Barnaby, Instruments of Terror, sayfa 34. Daha sonra kaynaklar arasına İsviçre'nin Oerlikon silah firmasıyla Amerikan şirketleri katıldı. Pakistan devletine açılan 3 milyar 200 milyon dolarlık askeri yardımın da kullanılmasıyla Pakistan-Afganistan sınırında kurulan depolara istif edilen silahlar daha sonra Afganistan içlerine taşındı. Silahların Afgan muhalifleri arasında eşit paylaşılmadığı da oldu. Bazı gruplar daha sonra kullanmak üzere silahları İran'a kaçırıldı. Silahların bir bölümü uyuşturucu satıcılarına geçerken bir bölümü de sınırdaki silah satıcılarının eline ulaştı. Tıpkı Nikaragua operasyonunda olduğu gibi Afganistan'da da Amerikan güvenlik birimlerinin uyuşturucu ticaretiyle bağlantıları sonucu CIA'nın mücahitlere büyük miktarlarda silah ve para sağladığı dönemde Afganistan'da afyon üretiminin ve ticaretinde de büyük artış olmuştu. Zaten nerede silah ticaretinde artış olursa orada uyuşturucu ticareti, terörizm ve diplomatlar, istihbaratçılar dahil devlet görevlileri arasında karanlık ve meşhum politik karmaşa içinde ilişkiler gelişmekteydi. Dipnot Frank Barnaby, adı geçen eser sayfa 149. Suudiler gibi zengin Arap yönetimlerinin ve Mısır ve Çin gibi anti-Sovyetik devletlerin cömert yardımlarına karşın mücahit gerilla savaşının sürdürülebilmesi ve milyonlarca Afgan ailenin gereksinimlerinin karşılanabilmesi için en kestirme yol afyon üretimi olmuştur. Ne ki her pis işte olduğu gibi ipin ucu kaçmıştır. Amerikan NDCP, National Drug Control Program'a göre 1990 ortalarında afyon üretiminde 1 milyon Afganların çalıştığı tahmin edilmekte ve dünya pazarındaki toplam afyon miktarının %40'ının Afganistan kaynaklı olduğu ve bunun %96'sının Taliban yönetimindeki bölgede yetiştirildiği belirtilmektedir. Dipnot Afganistan Gold, The Middle East, September 1997'den aktaran John Jacob Nadler, PhD, The CIA's Black Ops, Covert Action, Foreign Policy and Democracy, sayfa 184. Terörizm konularının uzmanı olarak tanınan Dr. Frank Barnaby'nin bir istihbarat görevlisinden aktardığı gibi, ne olup bittiği bilinmemektedir ve bu trafik durdurulamamaktadır. ABD'li görevliye göre kirli işleri önlemesi gereken kurum ve kişiler yardımcı olmamaktadırlar. Dipnot Barnaby, adı geçen kitap, sayfa 149. Olamazlardı. Çünkü uluslararası çıkarlarla kartel çıkarları ve uyuşturucu parasının yıkanmasından, iletilmesinden büyük komisyonlar alan bankerlerin çıkarları ile dünya egemenliği stratejileri birleştiğinde ne devletler arası hukuk ne de adil bir barış ve güvenlik arayışı kalmaktadır. Böyle bir ortamda toplumsal ahlaka ya da erdemli davranışa yer yoktur. İşin içine uyuşturucu da girer, silah kaçakçılığı ve kirli para da girer. Operatörlerle suç örgütleri ortaklık kurarlar. İşte Afganistan iç savaşında Amerika'dan Avrupa'ya, Mısır'dan Çin'e, Pakistan'dan Afganistan'a uzanan kanallarda sürdürülen silah taşıma işlerinde de işin sonu uyuşturucu ve kara paraya dayandı. Bu işlerden Pakistan istihbaratının yöneten generaller başta ölmek üzere birçok kişi zengin oldu. Ne ki bu ilişkiler içinde en çarpıcı olanı mücahitlere Doğu Bloğu ülkesinin silahlarının iletilmesi oldu. Amerikan Geo Militech adlı şirket aracılığıyla Polonya'dan alınan Kalaşnikov AK-47 tüfekleri ve SA-7'ler Afganistan'a yollandı. Dipnot, Geo Militech şirketi danışmanları Ray Klein, istihbarattan sorumlu CIA direktör vekili ve Kor General John Singlau, WACL, Washington kurucusu ve firma başkanı Barbara Stadley aracılığıyla Nikara kontraları için 5 milyon dolarlık silah sattı. Eski CIA direktör vekili ve sonradan CSIS danışmanı Ray Klein, Kongre'nin İran Kontra Komitesi'ne Geo Militech danışmanlığına karşılık verilen paraların kendi şirketi olan SIFT Incorporation hesabına yatırıldığını açıkladı. Klein'in şirketi SIFT Incorporation'ın ortakları, aile bireyleri ve kızıyla evli olan ve kontra işlerine kanal görevi yapan National Bank of Northern Virginia'nın yönetim kurulu başkanı Stephen Halberg idi. Halberg, İran kontra olayında soruşturulup hapse mahkum olan Albay Oliver, Oli North için savunma fonu da kurmuştu. Peter Bruton, the Mafia, CIA and George Bush, Corruption, Greed and Abuse of Power in the Nation's Highest Office, sayfa 174. James A. Smith, The Idea of Brokers, sayfa 209. SA-7, NATO kodu Grail, Sovyet omuzdan atışlı enfrarujlu anti hava füzesi, 1966'dan beri kullanılır. AK-47 ve AK-74 ve değişik modelleri Sovyet saldırı silahlarındandır. Tümü tasarımcısının adı Kaleşnikov ile adlandırılır. Seri atışlıdır, kolay taşınır. Greenberg, Tom Clancy, Companion. Bu ilginç operasyonu ayarlayan kişi de Washington'da ve Tayvan'da WACL, World Anti-Communist League'in ve bu örgütün Washington uzantısı olan CWF, Council for World Freedom, Dünya Hürriyet Konseyi örgütünün kurucusu, ünlü kor generaller Singlaub'ydı. Dipnot, Steve Gaster, Joint Senate Congressional Hearings on the Iran-Contra Affair, May 20, 1987'den alıntı. Zaten Singlaub ve Geo Miltek'in başında bulunan Barbara Studley aynı yöntemle Nikaragua kontralarına silah sağlamışlardı. Dipnot, Geo Miltek GMT'nin merkezleri Washington ve Tel Aviv'de bulunmaktadır. Küçük bir silah şirketi olan GMT, İsrail, ABD ve CIA desteğiyle hürriyet savaşçıları için silah sağlamaktadır. Amerikan İsrail şirketinin kağıt üstündeki yöneticisi olan Barbara Studley, eski güzellik kraliçesi ve Miami Talk Show hostesidir. GMT'nin başına daha sonra ABD Savunma Bakanlığı uzmanlarından ve Başkanı Savunma Bürosu direktörlerinden General Robert Schweitzer getirilmiştir. Kendisine yıldırım mızrağı sıfatını takan GMT danışmanı General Singlaub ise OSS ve CIA için örtülü operasyonlarda yer almış eski bir operatördür ve Orta Amerika, Vietnam ve Kongre'de çalışmıştır. Cockburn, sayfa 232-233. Brzezinski'nin parmağı, Allah is the greatest. Silah ve uyuşturucu trafiği arasında Amerikan halkı belgesel haber filmleriyle Afgan Hürriyet, Adalet ve İnsan Hakları davası hakkında bilgilendirildi. Bu işin yönetimini daha sonra NED'de kuracak olan CIA eskilerinden yanlış bilgilendirme ve ayarlama ustası Walter Raymond Jr. üstlendi. Dipnot, Cycler, Washington War on Nicaragua, sayfa 244. Raymond'ın adı ABD içindeki komplolarda da geçer. Henry Kissinger'ın isteğiyle ABD'li ünlü muhalif LaRouche'a karşı düzenlenen KGB ajanı kampanyasında yer almıştır. Edward Spanus, Secret Operation vs. Clinton is run by Olsen Star Salon, EIR, March 12, 1998. Yanlı ve eksik bilgilendirme arasında bazen şaşırtıcı durumlar da ortaya çıktı. İlk parti Stinger silahları daha mücahitlerin eline ulaşmadan ABD televizyonu Stinger kullanmakta olan mücahitler gösteriyor ve onların zaferlerinden söz ediyordu. Aslında Stinger kullananlar mücahitleri eğitmek üzere CIA tarafından görevlendirilen eski askerlerdi. Dipnot, Stinger, ABD yapımı omuzdan atışlı enfrarujlu karadan havaya roket, some surface to air missile. Hızı 1300 mil saat, menzili 3 mil, ağırlık 33 pound. 1981'den beri kullanılmakta. Büyük miktarda ihraç edilmekte ve bu arada Afgan savaşçılarınca Sovyet helikopterlerine karşı etkin biçimde kullanılmaktadır. Kızılgöz'ün geliştirilmesiyle hareket halindeki hedefleri vurabilmektedir. Greenberg, Tom Clancy Companion, sayfa 341. Afganistan'da muhalif kuvvetlerin silahsız halkı sorgusuz sualsiz öldürmeleri, okulları yakmaları, uyuşturucu trafiğini yönetmeleri gibi ayrıntılar göz boyama yayınlarının derinliklerinde kalmış ve mücahitler birer kurtuluş savaşçısı ya da demokrasi ve hürriyet kahramanı olarak tanıtılmışlardı. USIA ve Boston Üniversitesi tarafından örgütlenen bu yaygın yönlendirme işine Afgan Media Project adı verildi. Bu işin başına Nikaragua kontra operasyonunda deneyim kazanmış, İran Gate operasyonunun şefi Yarbay Oliver North ile birlikte çalışmakta olan Doğu Alman mülteci Joachim Matre getirilmişti. Matre kontralara yardıma muhalefet eden kongre üyelerini ticari yaşamlarına saldıran TV programları yaptıracak denli sıkı bir ayarlayıcıydı. Afganistan'la ilgili tüm yayınlar Matre'nin elinden çıktı. Dipnot, Steve Geisler, Columbia Journalism Review, May-June 1978. Afgan Media Project kapsamında mücahitlere televizyon, radyo ve gazete yayıncılığı öğretildi. Mücahit muhabirlerin her birine Afganistan'ı fotoğrafa geçirmeleri için mini kameralar verildi. Afganistan'da cihat adı altında yürütülen savaşın uzun yıllar süreceğini de hesap eden operatörler, Afgan çocuklarının eğitimi için okul kitapları hazırladılar. Kitaplarla cihat düşüncesi yerleştirilmesinin yanında silahların, mermilerin, askerlerin, mayınların şemaları, resimleri de yer alıyordu. Bu iş için milyonlarca dolar harcandı. Aynı kitaplar daha sonraları Taliban iktidarı döneminde okullarda temel eğitim kitabı olarak kullanıldı. Dipnot, Washington Post, 23 Mart 2002. ABD Kongresi bu işleri tasarlayacak ve eş güdecek uzmanlar için 500 bin dolar ayırdı. Friends of Afghanistan şirketi şimdilerde bu tür şirketlere think tank deyip geçiyorlar, USIA tarafından kiralandı. Şirkette kimler yoktu ki? Bir zamanlar Başkan Carter'ın güvenlik danışmanlığını yapan ve Afgan Savaşı'nın planlayıcısı olarak bilinen Zbigniew Brzezinski. Amerikan dış politikası mimarlarından Lawrence Eagleburger. Ve 11 Eylül 2001 olayından sonra adını sıkça duyacak olduğumuz Kolombiya Üniversitesi siyaset bilimi profesörlerinden Zalmay Halilzad. Dipnot, Joan Mover, US provides 500,000, so Afghan rebels can tell their story. Associated Press, September 16, 1985. Brzezinski usta bir yönlendirici olarak Afgan mücahitleriyle dağlarda görüşmeler yaparken sağ elinin işaret parmağını göğe kaldırıp kazanacaksınız diyor ve sesini yükselterek Allah is the greatest diye Müslümanların kalplerini kazanıyordu. Onlar da otomatik tüfeklerini gökyüzüne boşaltarak selamlıyorlardı Brzezinski'yi. Friends of Afghanistan, yani Afganistan'ın dostları şirketi yönetim kurulu üyesi Halilzad Afganistan kökenliydi. Genç sayılabilecek yaşta, 34, ABD dışişlerine danışmanlık yapmaya başlamıştı. Hatta ABD dışişlerince 1986'da Afganistan için düzenlenen özel eğitim seminerine katılmıştı. ABD Savunma Bakanı Caspar W. Weinberger, CIA Direktörü William J. Casey, Brzezinski, Savunma Eski Bakanlarından Donald Rumsfeld, Dipnot 2001'de yeniden bakan oldu. James Schlesinger ile CFR yayın organı Foreign Affairs editörü ve CIA'nin Rusya eski uzmanı William Hyland de katılımcılar arasında bulunuyordu. Dipnot, Washington Post, February 5, 1986'dan aktaran Jared Israel, Emperor's Clothes. Brzezinski'nin dediği gibi Washington'da hazırlanan Afgan Savaşı sonradan iç savaşa dönüşüp ABD eliyle yetiştirilmiş Taliban iktidarıyla sonuçlanırken Halilzad da Unocal petrol şirketinin danışmanı oldu. Unocal, 1985 yılında Türkmen gazını Afganistan üzerinden Pakistan'a iletecek olan boru hattının yapımı için oluşturulan 7 üyeli şirketler topluluğunun başını çekmişti. Dipnot, Unocal bu işten çekilmiş olduğunu ileri sürdü. Unocal halkla ilişkiler yöneticisi Barry Lane, 8 Temmuz 2002'de Jared Israel ile yaptığı görüşmede Halilzad'ın Rand Corporation'a benzer olan Cambridge Energy Research Associates, CERA için çalıştığını ve kendilerine danışmanlık yaptığını açıkladı. Unocal Statement Suspension of Activities Related to Proposed Natural Gas Pipeline Across Afghanistan. El Segundo, California, August 21, 1998. Ünü bununla da kalmayan Halilzad, Irak operasyonunda Pentagon'a stratejik danışmanlık da yapmaktadır. Dipnot, her ABD operasyonunda olduğu gibi kimliği ve geçmişi dillere düşen Halilzade'nin adı İran-Afgan işgalinden sonra kısa süre sonra duyulmaz oldu. AD yönetimi onu perdenin önünden çekti. Türkiye daha sonraları Afgan operasyonunda görev alan kişilerden Morton Abramovic'i Ankara'da ABD Büyükelçisi olarak tanıyacaktı. Dipnot, müşterek dostumuz Kasım Gülek Bey vasıtasıyla gıyaben tanıyordum diye anlatan Gülen, Abramovic'e Orta Doğu ve Türkiye konusunda yazdığı kitap için yardım etme sözü vermiş. Milliyet, 31 Ağustos 1997. Abramovic, ABD'ye dönerek NED yönetimine girdi. Yine sonraki yıllarda sivil toplum örgütü olarak adlandırılan İRİ'nin yönetim kuruluna giren Reagan demokrasisinin kuramcısı, Afgan Mücahit Hareketi'nin büyük destekçisi J. Jean Kirkpatrick'in sözleriyle sağcı yönetimlerin demokrasiye geçmeleri olanaklıdır. Ama komünist yönetimler için demokrasiye geçiş söz konusu bile değildir. Onların hakkından gelmek için silahlı muhalefete yardımcı olmak gerekir. Ve son tarihinde bu özgürlük düşmanları ancak Birleşik Devletler'in askersel gücüyle yıldırılabilir. Dipnot, The New Republic, May 19, 1986. Afganistan operasyonu da demokrasi eylemi kapsamında yürütülmüş olacak ki, bu işe akıtılan para ABD'nin dönemsel müdahalelerde harcadığı paranın toplamından fazla olmuş. Bilinen resmi sivil paraların yanı sıra uyuşturucu trafiğine yol verilerek sağlanan kaynağın ucu bucağıysa belli değil. Dipnot, Afgan uyuşturucu trafiğinden yararlananların ucu yol üstündeki Türkiye'ye değmiştir. Karayoluyla geçişlerde PKK, deniz yoluyla geçişlerde uyuşturucu mafyası ve benzerleri. En büyük narkotik operasyondan anımsanan Lucky S gemisi de yükünü Karaçi açıklarında Astola adasından almıştı. Lucky S gemisine yüklemeyi Hacı adlı Pakistanlının ekibi yapmıştı. Türk Deniz Kuvvetleri Donanması 7 Ocak 1993'te Girit-Rodos arasında gemiye el koydu. İstanbul Narkotik Şube ekipleri gemiye çıktı. Kısmet'in bir gemisi ise Karaçi ve Birleşik Arap Emirlikleri Anjman Limanı'ndan yük almıştı. Ferhat Ünlü, Susurluk Gümrüğü, sayfa 134, 136 ve 114. Bu hattın Avrupa Birliği ucunda ise PKK ve benzerlerinin elemanlarının bulunduğu mahkemelerde saptanmıştır. Bu konular Abdullah Öcalan'ın İmralı davasında derinliğine görüşülmemiştir. İmralı'da neler oluyor? APO, PKK ve saklanan gerçekler. İddialar, itiraflar, savunma, uyuşturucu, yayını hazırlayan Ünal İnanç, Can Polat. Bugün elde kalan nedir? ABD tarafından yetiştirilmiş militanlarca yönetilen gayri safi milli hasılasının %30'unu uyuşturucu ticaretinden elde eden, dünyanın dört bir yanına militanlar yollamış olan bir Afganistan. Mücahitler, Cezayir, Bosna ve Balkanları. İşin aslına bakılırsa J. Jean Kirkpatrick haklı çıkmıştır denebilir. Afganistan devlet yönetimi kutsal savaş mücahitlerince yıkıldı. Sovyet ordusu Project Demokrasi operasyonu sonucunda oluşan Glasnost ortamında Afganistan'dan ayrıldı. Kutsal savaşçılar Afganistan'ı ele geçirdiler. Ne var ki CIA denetiminde eğitilmiş olan Taliban örgütü öteki mücahitlerin iktidarını savaşarak devirdi. Gelmiş geçmiş en koyu dinsel hukuklu yönetim kuruldu. Afganistan halkı savaştan kurtuldum derken kör karanlığın içine düştü. Devşirme militanların bir bölümü kendi ülkelerine döndü ve oralarda İslam devrimi eylemlerine başladılar. Geri kalanı Doğu Avrupa operasyonlarında, Bosna, Arnavutluk ve Kosova'da İslam'ın zaferi için savaşa tutuştular. Mücahitlerin arkasında yer almış olan Suudi Arabistan ve ABD yönetimleri, kutsal savaşçıların Arnavut milliyetçisi UÇK örgütü saflarında sürdürdükleri savaşı da desteklediler. İslam savaşçılarının ardında ABD ile içli dışlı bir kişi daha vardı, Usame Bin Laden. Sonunda kutsal savaşçıların saldırıları ABD'ye yöneldi. Suudi istihbaratçıları da içli dışlı olup resmi olarak Arnavutluğa uçan ve örgütlenmesini oralarda kökleştirenlerin kutsal vuruşları ABD'ye yönelince işlerin biçimi değişti. ABD eski ortağını avlamak için 11 Eylül 2001'den New York'a yapılan terörist saldırıyı gerekçe olarak gösterip dünya savaşı ilan etti ve avcılığa başladı. Dipnot, 31 Temmuz 2002 itibariyle New York saldırısını yapanlarla ilgili somut maddi bir kanıt açıklanmış değil. Afganistan'a roketli bombalı müdahaleden sonra Usama Bin Laden de kayıplara karıştı. Bir ABD generaline göre bunun da bir önemi yok. Eski ortak Taliban destekçisi Usama Bin Laden de artık bir av oldu. Üstelik bu av partisinde eski Sovyet devletleri de ABD'nin yanında yerlerini aldılar. Dahası ABD uçaklarına üs alanları verdiler. Daha da ilginci, 15 yıl önce Sovyet silahlarını mücahitlerin eline verip Sovyet ordusunu vurduranlar, bu kez aynı mücahitlerin eline verdikleri kendi Stinger silahlarıyla, patlayıcılarıyla vurulma konumuna düştüler. Devletler arası politikanın bir çeşidi olan savaşın bile bir ilkesi var denilir. Ama o ilkeler yeni dünya düzenine uymuyor. Bu durum bir yönüyle Türk atasözüne uyuyor. Etme bulma dünyası. Ne ki eski suç ortaklarından büyük olanı taşeronlarından ve küçük ortaklarından kurtulmak için gerekçeler yaratıyor denmesi durumu daha iyi açıklıyor. Eski diktatörlerinden nasıl kurtuluyorlarsa eski terörist ortaklarından ve kirli iş yürüten dostlarından da öyle kurtulacaklardır. Kendi ustalarına gelince onlar şimdi demokrasi uzmanı olarak sivil yönetici konumuna yükseliyorlar. Ne olursa olsun sonuçlar gösterdi ki İri yöneticisi Kirkpatrick'in ve onun patronlarının dediği gibi sağ yönetimler demokrasiye evrilmiyormuş. Bunu onlar da biliyordu. Çünkü amaç demokrasi falan değildi. Dünya ABD'nin Taliban'ın arkasında durduğunu görünce şaşkınlığa uğramıştı. Ama aynı dünya daha sonra ABD yönetimince teröre destek veren devlet statüsüne oturtulan Afganistan'a silahlı müdahale yapılırken de o şaşkınlığını unutuverdi. Öyle ya, demokrasi ve hürriyetin güvencesi ABD, nasıl olurdu da Taliban yönetimini desteklerdi? Ya da ABD öyle buyuruyorsa dünün dostu bugünün terörü destekleyeni olabilirdi. Oysa durum o denli karmaşık değildi. Çünkü din hürriyeti, insan hakları ve terör raporlarına dayanarak uygulanan yaptırımlarda görülen iki yüzlülüğün en temel nedeni, bu işlerin öncelikle ABD dışişleri politikasına ve ABD milli çıkarlarına uygun olarak yürütülmesidir. Bu arada ABD'nin ve UNOCAL şirketinin ünlü danışmanı Halilzad, ABD'nin Afganistan'a yerleşmesiyle birlikte Afganistan'a yeni düzen vermek üzere ABD'nin resmi temsilcisi olarak Kabil kentine yerleşti. Unocal Petrol şirketi de işlerden 1998'de ayrılmıştı. Ama Halilzad'ın Unocal danışmanı olarak görülmesinin nedenini açıklayan olmadı. Unocal'in işlerden çekildiğini bilmeyen Türkiye'li medyacılar konuyu hemen petrole bağlayıp petrolle bitirdiler. Oysa işler petrol ve dolarlı maaşla açıklanacak denli basit olmuyordu. Dünya egemenliği yolunda her adım eski adımın devamıydı. Bu nedenle günümüzde güvenlik ve işbirliği alanlarına balıklama dalarken işi hafife alarak Batı sekülerdir, dinsel irticaya karşıdır. Ya da Batı çağdaşlığı ve yeniliği temsil eder diyerek işin kolayına kaçmak ve hele bu işleri terörizm genellemesi içinde dostlukla, müttefiklikle karıştırmak acı sonuçlara yol açar. ABD'nin tehdit sıralaması kendi dünya egemenliğine uygun bir esneklik gösterir. ABD yönetimleri arkalarındaki kartellerin çıkarları ve ülkelerindeki düzenin sürgitmesi uğruna öyle radikaldi, mürteciydi ya da etiğe uygunluk falan demez. Her tür ilişkiye giriverir. Bu niteliğine bir örnek oluşturması bakımından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2000 yılı terör değerlendirmesine bakmakta yarar var.